Mesnevi'den seçmeler.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Mesnevi'den seçmeler başladı. Programı Osman Kayar hazırladı. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı, teknik masada Sebiha Tan sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Evet, stüdyomuzda Sayın Osman Kayar ile birlikteyiz. Değerli hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar Sümeyra Hanım, hoş bulduk.
Dudu'nun kafeste ölümüyle devam ediyoruz. Dudu'nun kafeste ölümü, tacirin ona ağlaması. Dudu, Hindistan'daki o Dudu'nun yaptığını işitince titredi, düştü, kaskatı oldu. Sahibi onun böyle düştüğünü görünce yerinden sıçradı, külahını yere vurdu. Onu bu renkte, bu halde görünce kendini kaybedip yakasını yırttı. Dedi ki, ''Ey güzel ve hoşnameli Dudu, sana ne oldu? Niçin bu hale geldin?'' ''Vah vah, yazık oldu benim güzel sesli kuşuma, yazık benim sırdaşıma. Süleyman'ın böyle bir kuşu olsaydı, hiç başka kuşlarla uğraşır mıydı?'' Yazık oldu. Kolayca bulduğum kuştan çabucak ayrıldım.
Evet Sümeyra Hanım, şimdi Mevlana Hazretleri burada Dudu ve Hindistan'a giden tacirin hikayesini anlatmaya devam ediyor ve bir hatırlatma yapmakta fayda var. Çünkü burada Dudu'nun ölümünden söz ediliyor. Bu aslında Mevlana Hazretleri sürekli simgeler üzerinden anlatmak istediğini anlatıyor. Meramını ve derdini simgeler üzerinden insanlara ulaştırmaya gayret gösteriyor. Başlangıçta da söylemiştik ama dinleyenlerimize hatırlatmak bakımından buradaki Dudu'nun insan ruhu olduğunu ifade etmekte fayda var. Kafesin de insan bedeni olduğunu hatırlatmakta fayda var. Yani biz bu hikayeyi okurken, başından beri bu hikayeyi okurken buradaki Dudu'nun insanın ruhunu ifade ettiğini, kafesin de insan bedenini ifade ettiğini ve buradaki Dudu'nun kafeste kalmasının da insan bedenine bir şeyi hapsolmaktan ibaret olduğunu da hatırımızda tutarak okumamız lazım. Şimdi aslında Dudu bir şey yapıyordu tacire, Hindistan'a gittiği zaman kendi halinin sormasını aslında diğer Dudulardan istiyordu ve kendi halini sorduğunda diğer Dudulardan bir tanesi düşüp ölüyordu. Bu aslında tacir onun niye düştüğünü anlamadığı için de onun ölmesine de aslında tacir üzülüyor. Ve yalnız buradaki Dudu, yani tacirin Dudusu, tacirin kuşu bu haberden anlıyor ki esaretten kurtulmanın yolu ölmektir. Bizim eski mutasavvıflarımızın sözünü ettiği ölmeden önce ölünüz sözü gereği. Hani insanın dünyadayken ölmüş gibi davranmış olması, dünya nimetlerine fazlaca gark olmaktan kendini kurtarması ve hayatın sadece dünyadan ibaret olmadığını anlamış olmalarını ifade etmek içindi. Ve burada da aslında Dudu ölmeden önce ölüyor. Yani ölüyor ama aslında ölmüyor. Hikayenin geri kalan kısmında gelecekte göreceğiz. Kafesten öldü diye dışarı bırakınca tacir bunu, Dudu ne yapıyor? Kuş olup uçup gidiyor. Yani buradaki ölümün hakiki bir ölüm olmadığını da ifade etmekte fayda var. Burada üzerinde duracağımız önemli beyitlerden bir tanesi de şudur. Süleyman'ın böyle bir kuşu olsaydı hiç başka kuşlarıyla uğraşır mıydı diye bir ifadesi var Mevlana Hazretleri'nin. Mevlana Hazretleri'nde öyle derin bir zihin, öyle geniş bir ufuk var ki anlattığı, verdiği her misal aslında başlı başına üzerinde çokça durulacak misallerden ibaret. Öyle bir misal seçiyor ki burada hem insanın kendisi kendi kendini sevmesi ve kendisine yönelmesini anlatmış oluyor. Hem Süleyman Aleyhisselam'ı misal olarak veriyor. Hem de aslında Süleyman Aleyhisselam'ın bir kuşu var. Süleyman Aleyhisselam'ın kuşu nedir? Hüthüttür. Kur'an-ı Kerim'de onun hikayesi anlatılıyor. Şimdi Süleyman Aleyhisselam'ın Kur'an'ın Neml Suresi 20. ve 26. ayet-i kerimelerinde anlatılan hüthüt hikayesine baktığımızda kısaca hatırlatmakta fayda var. O şöyle söylüyordu, işte hüthüdü göremiyorum aranızda diyordu Süleyman Aleyhisselam kendi ordusunu teftişe çıktığı zaman. Ve diyordu ki eğer herhangi bir gerekçesi olmaksızın kaybolmuşsa geldiğinde onu cezalandırırım diyordu. Ve geri döndüğünde hüthüde soruyor neredesin diye. Hüthüde ona bir haber getiriyor ve bu haberi de misal olarak anlatırken diyor ki ben işte yerin altındaki şeyleri bile suyu bile görürüm diye ifade ediyordu. Dolayısıyla burada Mevlana Hazretleri'nin verdiği enteresan bir misal var. O da şu, hüthüt bir çeşit Süleyman'ın kuşudur. Burada tacirin kuşunun karşılığı, yani ruhun karşılığıdır. Öyle bir şeydir ki doğru haber getiriyor. Hüthüt'ten hatırlayınız, doğru haber getiriyor. Ve aslında insanın kendisine doğru haber getirebilen, en doğru şeyi getirebilen insanın kendi ruhudur. Hazreti Peygamber de bu yüzden ne diyor? Eğer bir şeyde tereddüt ederseniz onu kalbinize sorunuz. Kalbiniz size fetva veriyorsa, yani yapmanızı istiyorsa yapınız diyor. Dolayısıyla insan ruhunun, insanın bizatihi kendisine doğru haber getirmesi söz konusudur. Ondan daha doğru söz getirebilecek, doğru haber getirebilecek başka da bir varlık yoktur. İşte Mevlana Hazretleri burada böyle bir misal veriyor ve yine burada şunu hatırlatmakta fayda var. İnsanoğlu aslında birini sevdiği zaman onun kusurlarını da hiçbir zaman görmüyor. Mesela bununla ilgili olarak bir şairlerden birisinin bir şeyi var, şerhi var. Diyor ki Baki diye biliyorsunuz bizim bir şairimiz var. Onun şöyle bir beytinden misal veriyor. Seni Yusuf ile güzellikte sorarlar ise bana, Yusuf'u görmedim ama seni Rana bilirim de diyor. Şimdi bunun, bu Baki'nin bu beytindeki zahire bakarak Şeyhülislam Bostancızade onu tekfir ediyor. Yani Yusuf Aleyhisselam'dan daha güzel olduğunu söylediğini iddia ederek tekfir ediyor. Halbuki burada bir şey var, mecaz var. Burada bir örnek var. Aslında sevdiği insana nasıl ehemmiyet verilmesi gerektiğini anlatan bir durum söz konusudur burada. Mesnevi'nin beyitlerini de aslında böyle anlamak lazım. O beyitlerin sadece zahirlerine bakmamak gerekiyor. Ve işte burada Mevlana Hazretleri diyor ki, bizdeki ruhumuz gibi bir ruh olduktan sonra başka bir şey aramanın bir anlamı yok. Başka bir cevher aramanın, başka bir cevherin peşine düşmenin, başka kuşlar aramanın bir anlamı yok. Çünkü biliyorsunuz bizim halk arasında da çokça yaygın oldular. Dünyaya yeniden gelseydim yine kendim olurdum diye hepçe söyleyip dururlar. Buradan da onu anlamış oluyor. Bir başka şey üzerinde durulması gereken beyitlerden birisi okuduğumuz bölümdeki son beyit. Yazık oldu, kolayca bulduğum kuştan çabucak ayrıldım diye bir ifadesi var. Aslında bu bize şunu anlatmak istiyor, öğretmek istiyor. İnsanoğlu kolayca bulduğu şeylerin kıymetini ve değerini bilmiyor. Onu çabucak satıveriyor, onu çabucak elden çıkarmaya bakıyor. Halbuki aslında bazen kolay bulunanlar da değerli olabiliyor. Ancak buradan bir şey daha anlıyoruz ki biz aslında insanoğlu için önemli olan ve asıl olan şey zor elde edilmiş olandır. Yani bir şey zor elde etmişseniz onun kıymeti harbiyesi sizin elinizde var. Bu yüzden de Allah insanoğlunun yeniden cennete girmesini zorlukların arkasına koymuştur. Yani insanın mutluluğuna baktığımız zaman kolay bir işi gerçekleştirdiğimizde de çok fazla mutlu olamayız. Ama zor bir işi, zor bir imtihanı geçtiğimizde de büyük bir mutluluk elde ederiz. Bunun gibi zorlukların sonunda aslında bir şey vardır, kolaylık vardır ve mutluluk vardır. Bu yüzden de Allah Kur'an-ı Kerim'de insan sarp yokuşu aşamadı. Sarp yokuşun ne olduğunu bilir misin sen diye ifade ettiği şey şudur. İnsanoğluna ne tavsiye ediyor? Başkalarına yardım etmeyi, başkalarına infak etmeyi ve hatta esirlerin hürleştirilmesinden bahsediyor. Zorluklardır. İnsanı aslında asıl mutlu eden şey zorluklardır. Mevlana Hazretleri bunu da burada bize laf arasında hemence öğretmiş oluyor doğrusu. Evet.
Ey dil, sen bana çok zarar veriyorsun. Söyleyen sensin, ben sana ne diyeyim? Sen hem ateşsin hem harman. Ne vakte kadar harmanı ateşe vereceksin? Can, sen ne dersen onu yapmakta. Lakin yine senin elinden feryat etmektedir. Ey dil, sen hem bitmez tükenmez bir hazinesin, hem dermanı olmayan bir dertsin. Hem kuşlara çalınan ıslıksın, hem ayrılık ve yalnızlık zamanının sırdaşı. Ey eman bilmez, bana hiç eman vermiyorsun. Sen yeğini beni öldürmek için gelmişsin. İşte benim kuşumu uçurdun, zulüm ve sitem otlağında azotta. Ya bana cevap ver, ya insafa gel. Yahut da bana neşe ve sevinci hatırlatan bir söz söyle. Eyvah, benim karanlığı yakan nurum. Eyvah, benim gündüzümü aydınlatan sabahım. Vah benim güzel uçan kuşum. Ta baştan sona kadar süzülüp gelen kuşum.
Evet. Şimdi Mevlana Hazretleri burada meseleyi dil bahsine getiriyor. Hı hı. Çünkü buradaki tacir hem Hindistan'daki kuşun ölümüne hem de kendi kuşunun ölümüne diliyle sebep olmuştur. Yani Hindistan'daki kuşa haberi verdiği zaman, buradaki kendi kuşunun kafeste olduğunu haber verdiği zaman oradaki kuş ölüyor. Buradaki kuş da Hindistan'daki kuşun öldüğünü duyduğunda haber veriyor. Dikkat ederseniz tacir diliyle, yani sadece bir sözle, aslında kötü niyeti de yok, sadece bir sözle iki kuşun da ölmesine sebep oluyor. Bunu vesile ederek Mevlana Hazretleri dil bahsini bizim önümüze açıyor. Ve aslında bizim insanımızın çokça üzerinde durmadığı, birçok insanın bildiği fakat yine de hayata uygularken kendisini uzak tutamadığı bir dil problemimiz var. Özellikle insan ilişkileri, insan münasebetleri söz konusu edildiğinde dil önemli bir yer işgal ediyor. Bizim Anadolu'da meşhur atasözlerimiz vardır. Dilim çekerim, çekerim senden zulüm. İnsanın dilinden çektiğini başka hiçbir şeyden çekmemiştir. İnsan dilinin altında gizlidir. Dervişin fikri neyse zikri odur. Kılıç yarası geçer ama din yarası geçmez diye halk arasında da çokça söylenen sözler vardır. Bu yüzden de aslında bizim eski mutasavvıflarımız da, eski alimlerimiz de bin defa düşünüp bir defa konuşmamızı bize salık verirler. Ve çok fazla aslında konuşmayı da bir çeşit gevezelik olarak görürler ve hiç de hoş karşılamazlar. O yüzden de gerek İslam mutasavvıfları, gerekse İslam alimleri insanların dillerine çokça dikkat etmeleri gerektiğini söylüyor. Hatta bizim eski alimlerimiz, fıkıhçılarımızın önemli bir kısmı da dil sebebiyle küfür sebebi olabilecek hususları da dile getirmişlerdir, yazmışlardır. Yani küfür olan sözleri de yazmışlardır, bunlar söylenmesinler diye. Biz gündelik hayatımızdan da gerçekten biliyoruz ki insanoğlu en yakın bir dostunu dili sebebiyle kaybedebiliyor. Özellikle dil iletişim aracı olduğu için, en yaygın iletişim aracı olduğu için, hatta onu da tek iletişim aracı olarak düşünmemek lazım. En yaygın ve en sık kullandığımız iletişim aracı olduğu için de dilimize mukayyet olmamız gerekiyor. Çünkü dilimize mukayyet olmadığımız takdirde hem dostluklarımızı kaybedebiliyoruz hem de insanlar nezdindeki itibarımızı da kaybedebiliyoruz. Şöyle düşünün, yani siz bir yere gidip hiç konuşmasanız, otursanız, dışarıdan bakan insanlar aslında sizi bir adam zannediyorlar ve belki de bir takım bilge birisi olarak görüyorlar. Ama ilk konuştuğunuz andan itibaren onların gözündeki değeriniz değişiyor. Eğer bir bilgi birikimine sahip değilseniz, bir Mevlana Hazretleri gibi ya da işte bunun, onun yolunda giden insanlar gibi bir hikmete sahip değilseniz, konuştuğunuz zaman kendinizi de ele vermiş oluyorsunuz. Bu yüzden de Mevlana Hazretleri de eski mutasavvıflar da dil meselesini çok ehemmiyetli olarak görüyorlar ve dil meselesine çokça dikkat edilmesi gerektiğini dile getiriyorlar. Ve Mevlana burada diyor ki sen hem ateşsin hem harman. Ne vakte kadar harmanı ateşe vermeye devam edeceksin. Şimdi dolayısıyla aslında dil hem, şimdi buradaki misale dikkat edecek olursak, harman dediğimiz şey kolayca yanabilecek çerçöpten ibaret. Ona küçücük bir kıvılcım bile bütün harmanın bir anda alev almasına sebep olur. O yüzden de gerçekten de insan ilişkilerinde bakıyorsunuz, çok iyi dostluğunuz var, çok iyi arkadaşlığınız var. Bir tane cümle ile bağlantınızı ne yapabiliyorsunuz? Koparabiliyorsunuz. Karşıdaki insanın sizinle olan ilgilerini kopardığını görebiliyorsunuz. Bu aslında şeyde de böyledir. Yani seyir sülük dediğimiz mutasavvıfların kendilerini olgunlaştırma süreci için de böyledir. Her aklınıza gelenizi söylemek durumunda değilsiniz. Ve boş boğazlık etmek, eskiler buna malayani diyorlar. Malayani konuşmamak gibi bir şeyinizin olması lazım. Çünkü insan, Müslümanlar açısından insana baktığımız zaman insan çok düşünen ve aslında az konuşan ama konuştuğu zaman da hikmetli söz söyleyen, doğru söz söyleyen insandır. Yine burada Mevlana Hazretleri'nin üzerinde durmamız gereken beyitlerden bir tanesi de şudur. Ey dil, sen hem bitmez tükenmez bir hazinesin, hem dermanı olmayan bir dertsin. Buradan aslında baktığımız zaman peygamberlere ve evliyaullah'a baktığımızda, onlarla birlikte olduğumuzda onların bize söylemiş olduğu sözler bizim açımızda nedir? Bitmez tükenmez bir hazinedir. Ama insan ilişkilerini bozan sözlere baktığımız zaman ya da şeytanın vesvesesine baktığımız zaman ya da bizi kötülüğe teşvik eden insanı ikna etmek için göstermiş olduğu sözler gayrete baktığımız zaman her ikisini de görebiliyoruz. Yani dil aslında bizi iyi yöne de götürebilen, aynı zamanda kötü yöne de götürebilen bir şeydir. Bu sebeple dilimize mukayyet olmak gibi bir şeyiz. Buradan aslında hareket ederek mevzumuzda belki en alt seviyede irtibatta ama şunu da söylemekte kendimizi alamıyoruz. Daha önceki şeyleri derslerimizde de söyledik. Türkçemize de dikkat etmiyoruz. Yani halk dilinde insanların özellikle bu şey münasebetiyle, iletişim araçları münasebetiyle insanların kullandıkları dil o kadar sığlaştı, o kadar sığlaştı ki bizim çok normal, sıradan olarak bildiğimiz kavramlar bile kullanılmıyor artık. Bütün kelimeler kısaltılmış, hecelere neredeyse bölünmüş vaziyette. Biz de buradan çıkaracağımız, Mevlana Hazretleri'nin bu dil bahsini açmasından hareket ederek çıkaracağımız öğütlerden bir tanesi de dilimize sahip olmak, güzel Türkçemize sahip olmak ve onu zengin bir dil olarak kullanmaya ve zenginliğini muhafaza etmeye gayret göstermek gibi bir sonuçta çıkarmamız lazım, derste çıkarmamız lazım.
Evet. Cahil insan ilelebet mihnete aşıktır. Kalk fi kebede kadar la uksimu'yu oku. Seni gördüm, mihnetten kurtuldum. Senin ırmağında tortudan arındım. Bu eyvah demeler, bu acınmalar onu görmek hayali içindir. Hakkın hükmüne çare bulunmaz. Tanrı'nın hükmünden yüz parça olmamış gönüller de, Gayret her şeyden gayrı olan, vasfı sese ve söze sığmayan Allah'ın gayretidir. Ah, keşke gözyaşım deniz olsaydı da o güzel dilberimin yoluna saçaydım. Benim dudum, benim anlayışlı kuşum, düşüncelerimin, sırlarımın tercümanı. Rızkını vereyim, vermeyeyim, benim yoldaşımdın. Her sözde seni hatırlarım.
Evet, şimdi aslında biraz önce üzerine durmamız gereken bir beyit daha vardı. Belki teferruatlı bir üzerine durmamız gereken bir beyit daha vardı. Onu ihmal ettik. Diğerlerine geçmezden önce ondan da söyleyelim. Vah benim güzel uçan kuşum, ta sondan başa kadar süzülüp gelen kuşum tarzında bir ifade var Mevlana Hazretleri. Mevlana Hazretleri bu beyitle aslında insanın macerasını da anlatmak istiyor. İnsanın her zerresinin insan olduğunu da belki burada bize anlatmak istiyor. Özellikle bunun üzerinde durmakta fayda var. Çünkü mutasavvıflar insanı bir şeyi daire-i vücut olarak, daire-i vücut diye isimlendiriyorlar. Yani bizim her zerremiz aslında o vücudun bir parçasıdır. Hı hı. Sonuçta ne kadar bizim şimdi de modern dünyada da aslında bunu görebiliyoruz. En küçük hücremizden yeniden var olmamız da aslında bu mümkün olan bir şeydir. Hatta Kur'an-ı Kerim'de insanın yeniden yaratılması söz konusu edildiğinde ne diyor Kur'an-ı Kerim? Diyor ki sizi başlangıçta nasıl yarattıysa öylece tekrar yaratmaya kadirdir. Yine Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimede Allah şöyle buyuruyor. Diyor ki Allah sizden neyin eksildiğini bilmektedir. Ve bize bizden eksilen şeyi geri iade ettiğimizde de biz tekrar ne yapacağız? Eski halimize dönmüş olacağız. Buradaki ta sondan başa kadar süzülüp gelen kuşum derken insan ruhunu burada anlatmış oluyor. Ve aslında insan ruhu açısından baktığımız zaman biz her zerremiz aslında bizim insandır. İnsandır ve insan olarak önemli bir şeydir. Ve burada dikkat edilmesi gereken şey şudur. Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman insanın bir insanı kamil olmasından bahsediyor. Bir de esferi safiline düşmesinden söz ediliyor. Aslında esferi safiline düşmüş bir insan bile o kendisinde kalan en küçük insanlık örneğinden ya da en küçük insanlık hücresinden hareket ederek yeniden insanı kamil haline dönüşebilir. Bu yüzden de İslam inancında ve İslam düşüncesinde insanlar ne kadar günah işlerlerse işlesinler, ne kadar suç işlerse işlesinler, ne kadar kötü bir adam haline dönüşürlerse dönüşsünler, en sonunda tevbe edip bütün bu hallerinden vazgeçtiklerinde tekrar Allah ne yapıyor onları? En başa doğru döndürebiliyor. Ve aslında burada zaten insanoğlunun dünyaya gelmiş olması da böyle bir şeydir. Dünyaya gönderilmiş olması da bunun içindir. Aslında biz cennette yaşamaya müsait olarak yaratılmış varlıklarız ve bizim özümüzde iyilik hakimdir. Kötülük de olmakla birlikte bizim özümüzde iyilik de hakimdir. Ancak biz biraz sonra da gündeme geleceği gibi ancak biz kötülüğe de meyli olan insanlarız ve zor olan şeylerin peşinden de koşuyoruz. Mesela orada cennette her şey önümüzde durup dururken yasak bir şey var gidip o yasağın peşine düşüyoruz. Yani aslında insanoğlunun zorluğa meyletmesinin sebeplerini gösteren hallerden birisi de budur. Bu yüzden de dünyaya kemale ermek için yani kendi kendimizi yeniden orada yaşayacak hale getirebilmek için gönderilmiş vaziyetteyiz. Ve biz burada ne kadar kötü hale gelirsek gelelim, kendimizi ne kadar kötülüğe düçar edersek edelim, aslında bizim cevherimizde var olan insani özelliklere, insanı kamil olmaya yeniden muktedir olabiliriz. Yeniden işin o tarafına tekrar avdet edebiliriz. Ve burada şunu da hatırlatmakta fayda var. Cüneydi Bağdadi'ye soruyorlar. Diyorlar ki bu seyri sülukun sonu nedir? Yani insanı kamil olma yolunda gidiyoruz, çalışıyoruz, bunca zahmet veriyoruz, yıllarımızı belki veriyoruz ama bunun sonunda ne olacak dediğinde Cüneydi Bağdadi Hazretleri diyor ki bu işin sonunda mebde-i asliye dönüştür. Yani ilk başa dönüştür. Yani neticede aslında bütün insanın bütün gayreti, bütün fiilleri, bütün çabası ve bütün uğraşı aslında başa dönmek içindir. Burada Mevlana Hazretleri diyor ki sondan başa kadar uçan. Şimdi baştan gidiyor, sona doğru gidiyorsun ama bir de sondan başa doğru tekrar geliyorsun. Aslında bizim temel derdimiz başa doğru geri gitmek. Bir yere kadar gelmişiz ama buradan başa doğru geri gitmemiz lazım. Aslımıza dönmemiz lazım. Yani Kur'an-ı Kerim aslında bize fıtrat diyor buna. Fıtratımıza dönmemiz lazım. Fıtrata dönmemiz gerekiyor. Fıtrata dönmek de işin başlangıcına dönmek anlamına geliyor. Ve işin başlangıcına döndüğümüz anda zaten asıl kurtuluşu o zaman yakalamış oluyoruz. Zaten hem Kur'an-ı Kerim hem peygamberler hem de dinler insanlara bilmedikleri bir şeyleri öğretmiyorlardı. Hiç bilmedikleri bir şeyden bahsetmiyor. Ya unuttukları bir şeyden bahsediyor. Hatırlanmalarını istiyor. Yani bizim başlangıçta bizde var olan özelliklerimizi hatırlayıp ve o özelliklere geri dönmemizi bizden aslında istiyor. Hatırlayın, Mevlana da böyle demiyor muydu? Yani biz kamışlıktan ayrıldığımız, bizi kamışlıktan kestikleri günden beri diyordu. Ve bütün derdi o kamışlığa geri dönmekti. Yani başa geri dönmekti. Başta ise aslında Allah insanı ne yapıyor? Eşrefi mahlukat olarak yaratıyor. İnsan yaratılmış en üstün varlık. Şu ana kadar diğer alemlerde bulunan varlıkların en üstünü. Ve biz kendi kendimizi yaptığımız kötülüklerle ve kötülüklere doğru gitmemiz münasebetiyle kendi kendimizi telef etmiş vaziyetteyiz. İşte İslam'da, peygamberlerde, evliyaullah'ta bizden bir tek şey istiyor. Bizi aslımıza geri döndürmek istiyor. Başka bir şey yapmak istemiyor. Bunu da söyledikten sonra o okuduğumuz ikinci bölüme gelelim. Burada İnsan, cahil insan ilelebet mihnete aşıktır. Kalk fi kebede kadar la uksumi oku diyor Mevlana Hazretleri. Şimdi Kur'an-ı Mevlana'nın mesnevisinde çokça böyle şeylere rastlıyoruz. Yani diyelim ki şunu öğrenmek istiyorsan git filanca yeri, feşmekence yere kadar oku diyor bize. Buradan da biz aslında anlıyoruz ki Mevlana Hazretleri aslında bütün bilgisini, bütün birikimini, bütün hikmetini Kur'an-ı Kerim'den arıyor. Zaten kendisi giriş kısmında söylüyor. Ben diyor Kur'an'ın bendesiyim, ben onun hizmetkarıyım. Kim benden ondan başka bir şey anlatırsa, onun yolundan başka bir şey benden duyduğunu söylerse yalan söylemiş olursa tarzında da ifade ediyor. Şimdi burada üzerinde durmamız gereken çok önemli şeyler var. Bir kere burada okuduğumuz zaman Beled suresi 1. ve 4. ayetleridir burada. Orada okuduğumuz zaman anlamı şu: bu şehre andolsun ki içinde sen yaşamaktasın. Anaya ve doğurduğuna andolsun ki biz insanı zorluklar içerisinde yarattık diyor Allah. Şimdi bir kere Mekke'de Hazreti Peygamber Mekke'ye yemin ediyor Allah bu ayet-i kerimede. Mekke'ye yemin ediyor. Ama Mekke'nin ehemmiyeti nereden geliyor? Mekke'nin ehemmiyeti bu ayete baktığımız zaman Hazreti Peygamber'den geliyor. Yani Mekke'nin başlı başına bir kutsiyeti, bir ehemmiyeti yoktur. Mekke'nin ehemmiyeti Hazreti Peygamber'den ileri geliyor. Peki Hazreti Peygamber'den önce nereden ileri geliyordu Mekke'nin kıymeti ve ehemmiyeti? Aslında İslam inancına ve öğretisine baktığımız zaman yeryüzünde insanoğlunun taş üstüne taş koyduğu ilk yer Kabe'dir. Yani insanoğlu dünyayı bir şehit imar etmek için de görevlendirilmiş bir varlıktır. Ve insanoğlunun yeryüzünde taş üstüne taş koyduğu yer ilk yer Kabe'dir. Bu yüzden Kabe'nin ehemmiyeti vardır. Kabe'nin ehemmiyeti taşından ileri gelmiyor. Hatta Hacer-ül Esved'den de oradan ileri gelmiyor. Kabe'nin ehemmiyeti insanoğlunun yeryüzünde ilk kurduğu bina olmasından ileri geliyor. Yani Hazreti Adem'in emeğinin olmasından ileri geliyor. Daha sonraki dönemlerde yine hatırlayalım, burası çeşitli şeylerle yok oluyor, kayboluyor ve Allah Kur'an-ı Kerim'de bize anlattığına göre Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail ile yeniden Kabe'nin inşa ettirmiş oluyor. Bugün bizim Kabe'ye gitmemiz, orada hac ediyor olmamız aslında insanoğlunun yeryüzünde ilk imar faaliyeti olan Kabe münasebetiyle, aslında insanoğlu münasebetiyledir. Bizim eski mutasavvıflar bunu söylüyorlar. Yani insan bir kutsal arıyorsanız, bir üstün bir varlık arıyorsanız bu insanoğludur. Yani bu taşta toprakta bu yoktur. Evet, taşta toprakta belki Allah'ın yaratmış olması münasebetiyle değerlidir, kıymettir, belki de kutsaldır. Ama insandan daha kutsal, daha önemli bir şey yoktur. Bunu biz Kur'an-ı Kerim'deki bu okumuş olduğumuz Beled suresinde ne yapıyoruz? Kolaylıkla görüyoruz. Mekke'nin kıymeti orada ilk binayı Hazreti Adem'in yapmış olmasından, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın onu tamir etmiş olmasından ve yine Hazreti Peygamber'in Mekke'de yaşıyor olmasından ileri geliyor. Dolayısıyla buna da dikkat edecek olursak, Mevlana Hazretleri'nin de dile getirdiği gibi bu işi öğrenmek istiyorsan, anlamak istiyorsan kıymetli olan şey insandır diyor ve insan ruhudur diyor. Kıymetli olan, hani Dudu ismiyle temsil edilen insanın ruhudur. Çünkü biraz sonra da gelecek günde alacağız. Belki bugün yetişmeyeceğiz ama önümüzdeki hafta bunun üzerinde duracağız. Belki insan ruhunun yaratılmış varlıklar bakımından en eskilerinden olmasından kaynaklanan bir şeydir bu aynı zamanda.
Evet, peki. Sayın Osman Kayar, çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Mesnevi'den seçmeler.